kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 58. ayrım. Yalnız hayat. Halide her cuma Adnan'ı ziyarete gidiyor, mezarlığın demir parmaklıklarına dayanıyordu. Adnan'ın yanından ayrılırken kendisini zinde hissediyordu. Birkaç kez mezarlığa Fethi Erden ile birlikte gitmiş, bir keresinde Fethi'ye "Adnan'a bonjour dedim, içim ferahladı" demişti. Dipnot 928 Fethi Erden, Halide Edip Hanım'ın bilinmeyen veya az bilinen tarafları ve Türk Ocağı ile ilgili hatıraları. Bu arada Yeni İstanbul gazetesindeki haftalık yazılarını sürdürüyordu. Çalışma masasına da bir Adnan adı var fotoğrafı koymuş, eve gelen gidenlere onu anıyordu. Daha çok sigara içiyordu. O günlerin genç fotoğrafçısı Ara Güler, Halide'nin elindeki sigarasıyla çok güzel bir fotoğrafını çekmişti. Hayat dergisindeki tefrika edilen romanın bölümlerini evinden Ara Güler gelip alıyordu. Zaten fotoğrafları da o zaman çekmişti. Dipnot 929 Nezih Tavlaş, foto muhabiri Ara Güler'in hikayesi, sayfa 50. Sigaraya engel olur diye saatlerce pasyans açar ve bundan büyük zevk duyardı. Baki Suha Edipoğlu'na "Rahmetli Adnan adı var, benimle Rauf Orba'ya takılmaktan pek hoşlanırdı." Bir gün dedi ki, "Rauf Bey Akdeniz'de bir bomba patlattı, sen de Sultanahmet Meydanı'nda bir nara attın. Hala aksi sedasını duyuyoruz." Dipnot 930 Baki Suha Edipoğlu, Cumhuriyet 12.1964. Adnan Adıvar'ı kaybettikten sonra evdeki durumu şöyle anlatıyor Ömer Sayar. "Adnan Bey ölünce büyükannemin odasında ben yattım. Daha sonra da ev işlerine bakan emsal gelip onun yanında yatmaya başladı. O da korkunç horlardı. Büyükannem aldırmazdı. Orada öyle yanında bir hayatın olması, ses çıkması büyükannemi rahatsız etmezdi." Yakınları, Adıvarları yalnız bırakmamak için haftanın günlerini her gün birisi gelmek üzere paylaşmışlardı. Pazartesi ve Perşembe günleri Ahmet ile Fikret Ateş'in günüydü. Şarkiyat Enstitüsü'nün başkanı olan Ahmet Ateş, Doktor Adnan'ın çok sevdiği bir bilim insanıydı. "Bazen biz de takılırdık. Bir ayı postu vardı. Kardeşim Turgay ile ikimiz onun üstüne sığardık," diyor oğlu Toktamış Ateş. Salı gününü Doktor Fethi Erden almıştı. 14 yıl boyunca her salı günü Laleli'deki evi ziyaret eden Fethi Erden, Adnan Bey'in ölümünden sonra Halide'nin umumi vekaletini almıştı. 7 sene süreyle Adnan Bey'den kalan maaşını çekti, evin zorunlu masraflarını yapmak, yeniden basılması gereken kitapları bastırmak, kitapçılarla sözleşmelerini sürdürmek onun göreviydi. Telefon faturalarını da ödeyen dostu Fethi Erden, faturaların oğullarıyla yaptığı uzun konuşmalar nedeniyle epey kabarık olduğunu söylüyor. 6-7 Eylül 1955 felaketi. İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekileceğini açıklaması üzerine, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın Londra'da adanın kaderini belirlemek için başlattığı görüşmeler, Yunanistan ve Türkiye'de milliyetçiliği kışkırtmıştı. O günlerde Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinde bir bomba patlatıldı. Bomba, evde bir hasar yaratmadıysa da haberi İstanbul'un altını üstüne getirmeye yetti. 20-30 kişilik eli sopalı gruplar, önceden işaretledikleri gayrimüslim mağaza, dükkan, ev, okul ve kiliselere saldırdılar, yağmaladılar, yakıp yıktılar. 6-7 Eylül'de gayrimüslim azınlığa yönelik bu vahşi saldırganlığa polis büyük ölçüde seyirci kaldı. Saldırıların sorumlusu olarak solcular Yıldırım Hızı ile tutuklandı. Saldırılar sırasında 15 gayrimüslim vatandaşın öldürüldüğü de yıllar sonra ortaya çıkacaktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıkı yönetim ilan edildi. Basına da sansür kondu. Hükümet, İstanbul'un ve memleketin ağır bir komünist tertip ve tahrikiyle ağır darbeye maruz kaldığını açıklayan bir bildiri yayımladı. Yağmacıların ve tahripçilerin merkezi Beyrut'ta bulunan Kızıl Bir Teşkilat cümlesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin 9 Eylül tarihli manşetiydi. Dipnot 931. 6-7 Eylül bilgileri için bakınız Dilek Güven. 6-7 Eylül olayları, İletişim Yayınları, İstanbul 2006. 6-7 Eylül ırkçı vahşetinin devlet içinden örgütlendiğini ve bir özel harp tertibi olduğunu bizzat olayların sorumluları değişik vesilelerle itiraf edeceklerdi. Basın, azınlıkları suçlayan haberler yayınlıyordu. Halide Edip, bunca bilgi kirliliği içinde gerçeği görmeyi başaranlardandı. Ona, 31 Mart ayaklanmasını hatırlatan bu yaşananları, hepimizin yüzünü kızartan olaylar diye tarif etmişti. Halide, 6-7 Eylül'e neden olan bozuklukları sıralarken servet düşmanlığına dikkat çekti. Çocuklara din dersi verenlerden hangi dine ve itikada, inanca sahip olurlarsa olsun, insanların kutsal bildikleri binalara, ibadet tarzlarına hürmet etmeleri gerektiğini telkin etmelerini istiyor, tarih öğretiminde küçüklere sadece hamaset hikayeleri değil, insaniyet ve insan münasebetlerinde medeni numuneler verilmelidir diyordu. Ayrıca yüz kızartıcı bulduğu olayları durduran Örfi İdare Komutanlığı'na da minnetlerini sunmuştu. Dipnot 932 Halide Edip 2 Devir 4 Tarih Yeni İstanbul 19 Eylül 1955 Şark, Garp ve Amerikan Tesirleri. Halide yurt dışı yıllarında siyasi görüşlerini ifade ettiği Turkey Faces West ile East and West Conflict isimlerini verdiği iki İngilizce kitaba imza atmıştı. Adnan'ın ölümünün ardından bu iki kitabı birleştirdi ve siyasi bir süzgeçten geçirerek Türkiye'de Şark Garp ve Amerikan Tesirleri adıyla yayımladı. Ön sözünde fikirleri için yanmayı göze alanlar olduğu için Batı'nın skolastik düşünceden daha kolay kurtulduğunu yazdı. Kitabını sürgün arkadaşı terakkiperver fırka liderlerinden Rauf Orba'ya ithaf etti. Mustafa Kemal'e ve rejime olan eleştirilerini epey törpülemişti. Halide, siyasi görüşlerini ifade eden üç kitabında da Doğu-Batı meselesi üzerinde durmuştu. İlk kitap Turkey Faces West, Türkiye Garba Bakıyor. Bir ütopya ile sonlanıyordu. Gökdelenlere kurulan sahnelerde Amerikalı siyahlar yürek yakan havalar terennüm ederken, şalvarlı bir Türk çoban da Anadolu'nun sapsarı çayırlarında Valencia'yı söyleyecekti. Doğu ile Batı, ırk ve akıl olarak öylesine bütünleşmiş olacaktı ki, çatışma anında kimin kim, neyin ne olduğunu söylemek imkansızlaşacaktı. Hindistan dönüşü yazdığı East and West Conflict'te, Türkiye'de Şark ve Garp mücadelesi, Doğu ile Batı arasındaki çatışmayı irdelemişti. Üzerinde 15 yıl çalıştığı Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan tesirlerinde ise, Türkiye'yi 19. yüzyıldan başlayarak Batı medeniyetinin bir parçası olarak gördüğünü, bir örneklik ve tamamen taklidin Garp medeniyetinin ruhuna zıt düştüğünü yazdı. Sağdaki ve soldaki bir örneklik salgınına karşı, bireyin robot kılınmasına karşı mücadeleyi önemsiyordu. Milletlerin Batı uygarlığına layık olabilmeleri için ilk koşul kendi kültür ve benliklerini korumalarıydı. Halide Edip, Türkiye'deki insanın Avrupa'daki insanla aynı şeyleri istediğine inanıyor, Avrupa'nın bir güç olarak ortaya çıkmasını önemsiyordu. Halide Edip'in kitaplarının açıklamalı ve karşılaştırmalı olarak yeniden yayınlanmasına emek veren Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Kalpaklı, Türkiye'de Şark Garp ve Amerikan tesirleri onun düşünür olarak ne kadar ileride olduğunun kanıtı. Halide Edip önemlidir, hatta çok önemlidir. Çünkü zamanının çok ilerisindedir. Edebiyatçı olarak, düşünür olarak, siyasetçi olarak çağının ilerisinde. Edebi eserlerini siz zaten takdir edersiniz. Bir aksiyon kadını olarak da çok ileride yorumunu yapıyor. Yatağından çıkmıyor. Son yılları için Ömer Sayar, kitapların bulunduğu üst katta yaşar, yazılarını yazdığı yataktan pek çıkmazdı. Gelenleri bu odada kabul eder, kanastalar orada oynanırdı diyor. Alman filolojisinde okuyan Haldun Taner'in nişanlısı Semiha, Halide Edip'in öğrencisiydi. Haldun Taner de Halide'yi yakından tanımıştı. Üst kattaki odasında çoğu zaman yatıyor, 4-5 ayrı masada, 4-5 ayrı esere 3'er 4'er sayfa ekleyip yine arı gibi çalışıyordu. Yatakta konuşurken bile bir Kraliçe Victoria hali vardı. Edebiyat alanındaki yeni hareketlerden bilgi alır, uyanık bir ilginin şaşırtıcı soruları ile sizi, kendiniz hakkında düşünmeyi akletmediğiniz alanlara sürükler, sonra birden başka bir konuya geçip, örneğin Huxley'in son makalesi ya da oğlu kadar sevdiği en vefalı dostu Vedat Günyol'un son eleştirmesi hakkında konuşurdu. Hecelerin üstünde ağırlıkla durarak, her hecede kişiliğini, tecrübesini karşısındakine de duyurarak. Bu içi içine sığmayan kadın, hastalık onu yataktan kalkamaz hale getirdiği son aylarda bile durmadan hep uyanık, hep dinamik kalan o şahane kafası ile eski tefrikalarını gazete koleksiyonlarından kopya ettiriyor, yeni kitaplar yayınlıyor, eski öğrencilerini yatak odasına kabul edip kurduğu İngiliz filolojisinin gidişatını yakından izliyor, her zaman olduğu gibi hayatla sıpsıcak ilgisini bir an azaltmıyordu. Dipnot 933 Haldun Taner En Yaman Kadınımız Milliyet 18.1.1964 Gençlere ABD Bursu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Bölümünün başı Profesör Kasım İsmail Gürkan, seçkin fikir insanlarını kliniğin denize bakan bir odasına yatırmayı adet edinmişti. Muzaffer Esat Güçhan, asistan doktor Kenan Binak'ı Halide Edip Yahya Kemal gibi dostlarının sağlıklarıyla ilgilenmesi için görevlendirmişti. Rumeli bir ailenin oğlu olan Kenan Binak, düzenli olarak Halide'nin evine gider, sağlığını izlerdi. Halide, Kemal'e ABD'den burs almak için bir referans mektubu hazırlamış ve genç doktor kabul edilmişti. Ancak Kenan İngilizce bilmiyordu. Halide ona ders vermeye başladı. Bir gün ders sırasında Robert Kolej'in öğretmenlerinden Dorothy Is geldi. Dipnot 934. Dorothy Is, Fahir Is'in eşiydi. Ders garibine gitmiş. Çok edebi İngilizce konuşuyorsunuz. Ben bile anlamakta zorlanıyorum demişti. Halide görevini Dorothy'ye devretti. Kenan Binak biz ders çalışırken o kadar karışırdı ki bir gün Dorothy Hanım başka bir odada çalışmamıza izin verirseniz çok memnun olacağım dedi. Halide peki Adnan Adıbar hocanın odasında çalışın fakat kapıyı açık bırakın diye karşılık verdi. Dorothy Is çok güzel bir kadındı. Bir gün Kenan'a Amerika'ya gidiyorsun orada saçma sapan bir evlilik yaparsın diye endişeleniyorum. Bu akşam karşımızdaki pembe köşke yemeğe davetliyiz kızlarına iyi bak seni onunla evlendirmek istiyorum dedi. Akşam yemeğinde Kenan'ı evin kızının yanına oturttular. İki genç bahçeye çıktıklarında Kenan genç kıza çok güzelsiniz, çok da kültürlüsünüz. Ancak ben Amerika'ya bekar gitmeliyim. Eğer sizinle evlenirsem istediğim çalışmaları yapamam. Bu yüzden sizinle evlenemem dedi. Genç kız ona hak verdi. Kenan bunun üzerine lütfen Halide Hanım'a beni beğenmediğinizi söyler misiniz diye rica etti. Halide de bir daha konuyu açmadı. Kenan Binak'ın arkadaşı Doktor Turan Gürüyen, onun ABD'den burs aldığını öğrenince Profesör Kazım Gürkan'a Halide Hanımefendi benim için de referans verebilir mi diye sormuştu. Dilek Halide'ye iletildi. Cevap netti. Turan Bey'i benim eve yollayın. Turan Gürgen bir sabah randevulu olarak Halide Edip'in evine gitti. Ev klasik eski Türk evi Anglo-Amerikan tipi bir evdi. Alt kat giriş salonu merdiveniyle üst kata çıkılıyordu. Üst katta Halide Hanım'ın çalışma odası vardı. Oda şömineliydi. Bir koltuk, önünde alçak, dikdörtgen küçük kahverengi, ayakları Louis Kens bir sehpa. Üzerinde bir defter, kurşun kalem, sigara tablası. Nokta, nokta, nokta. Tabladaki sigara yanıyordu. Halide, otur Turan demişti. Sen de Kenan gibi Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Evet, zaten sizin burs referansı verdiğinizi ondan öğrendim. Halide mektubu hazırladı. Rockefeller'den Johnson'a yazdım. Seninle ilgilenirler dedi. Birkaç ay içinde Turan'a Cornell ve Georgetown üniversitelerinin kapısı açıldı. Onun dünya üzerinde ne derece saygı gören, gençliğe ufuk saçan bir kişi olduğunu görmüştüm. Dipnot 935. Kalp cerrahı Profesör Doktor Turan Gürgen ile görüşme. Kenan Binak New York'tan döndüğünde Halide Edip'in onun hikayesini yazdığını öğrendi. Kerim Usta'nın oğlu koymuştu adında. Kenan Binak beğenmişti romanı. İkisi de birbirine böyle bir şey yokmuş gibi davranmayı sürdürdüler. Doktor Kenan Halide ile ilgilenmeye devam etti. Evlenmeye de karar verdiğinde ben görmeden olmaz demişti Halide. Nişanlısı Yurdun'la birlikte yenilen yemeğin ertesinde Yurdun'u beğendiğini nikah şahidi Yaşar Kemal ve bir Halide Edip jürisi. Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi için bir edebiyat ödülü başlatmıştı. Yunus Nadi jürisinin başkanı 1958 yılında Halide Edip'ti. Kişisel anı kitabından derlendi. Doktor Kenan Binak, Halide Edip'in yaşlıyken de güzel bir kadın olduğunu söylüyor ve espriliydi ama pek gülmezdi diye ekliyor. Yaşar Kemal ve bir Halide Edip jürisi. Cumhuriyet Gazetesi, kurucusu Yunus Nadi için bir edebiyat ödülü başlatmıştı. Yunus Nadi jürisinin başkanı 1958 yılında Halide Edip'ti. Cumhuriyet Gazetesi'ne gelen dosyaları önce Yaşar Kemal ile Burhan Felek okuyordu. Bir gün Yaşar Kemal'e, bana söyler misin kime vereceğim diye sordu. Yaşar Kemal, yılanların ücünü beğendiğimi söyledim. Cin gibiydi, kitabı okumuştu. Her cümleyi okurdu. Utandım ondan diyor. Diğer başvuruları da merak ediyordu. Yarışmaya son anda gelen Aylak Adam kitabını hatırlattı Yaşar Kemal. Hemen okuyacağım deyince de kitabı götürdü ona. Fakir Baykurt'un eseri birinci, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı ikinci oldu. Jüride Yakup Kadri, Vala Nurettin, Yaşar Nabi, Selahattin Eyüboğlu, Orhan Kemal, Behçet Necatigil, Azra Erhat da vardı. Haldun Taner'e göre toplantı başladıktan sonra gelen haldeydi. Vaktim yok, 20 dakika sonra gideceğim. Birinciliği falan esere verin demişti. Öteki eserler hakkında fikri sorulunca da birinci falan eserdir, siz artık aranızda ikinciyi seçersiniz diye bitirmişti konuşmayı. Dipnot 937 Taner ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Sayfa 88-93. Yaşar Kemal ise bu olayı daha farklı anlatıyor. Haldi Edip'in birincidir dediği yılanların öcünü jüri de beğenmişti. Dipnot 938 Taner En Yaman Kadınımız Milliyet 18-1-1964 Hilmi Yücebaş içinde sayfa 126-130. Bir başka anlatıda ise Haldi Edip'in masaya yumruk vurarak bu roman için jüriye baskı yaptığı aktarılıyor. Dipnot 939 Şule Arasan Ödüllere Gölge Düştü Nokta Dergisi 5 Ocak 1986 Yaşar Kemal de Haldi Edip'in jürilerden pek hoşlanmadığını anımsıyor. Haldi Edip, bu jüri üyeliğiyle iki önemli yazarın Fakir Baykurt ile Yusuf Atılgan'ın önünü açmıştı. Ömer Sayar, Yozgat'a gidiyor. Halide haftalık makalelerine son vermişti. Eve gelen gidenlerin sayısı iyice azalıyordu. 1958 yılında Yahya Kemal öldü. Yanında büyüyen ve inşaat mühendisi olan torunu Ömer Sayar da evden ayrıldı. İlk görevimi de bilmiyorum torpil denebilir mi, o sağladı. O zaman mühendis zaten yok ortada, süper kıymetli. Tevfik'e söyleyeyim sana bir iş versin dedi. Tevfik ileriye telefon etti. Benim torunum da mühendis oldu dedi. Ben Tevfik'leriyle görüşmedim ama o müsteşarına söylemiş, doğrudan bayındırlık müdür yaptılar beni. 24 yaşımdaydım, 52 kiloydum. Yozgat'a tayinim çıktı. Babaannemle mektuplaşırdık. Yozgat'ta evlenirken bana kütüphanesini yolladı. Al kullan diye. Onu evvela hiç sevmemiştim. Gaddar görmüştüm. Sonra kıymetini anlamışım. Milletvekili olduğunda lisedeydim. Daha objektif bakmışım. Eksisiyle artısıyla her halini görerekten değişmeyen bir kanaat oluştu bende. Ancak beni hiç kucağına alıp öpüp kokladığını hatırlamıyorum. Halide vaktini tavla ve satrançla geçirir olmuştu. Doktor Fuat Erden, Florya'ya her gidişinde İstanbul valisi Lütfü Kırdar'ı tavlaya davet ederdi. Her defasında da Lütfü Kırdar yenilirdi diyor. Son zamanlarında yanından hiç ayrılmayan tavla arkadaşlarından biri de Gaziantep'li Ali Bey'di. Uğur Olbarlas'ın Halide İdibi tanıtan kitabının ilk sayfalarına Ali Bey'in Halide'nin yatağının başucunda bir fotoğrafı konulmuştu. Fotoğrafı çeken dostları ve komşuları Profesör Ahmet Ateş'ti. Ali Diler, İstanbul'un ilk kebapçılarındandı. Pek okumuş bir insan değildi ama kitaba çok meraklıydı. Dipnot 940 Uğur Olbarlas, Haldi Edip, Yurttaş Yayınları, 1963 Haldi onun evden giderken sessiz aşağıdan kitap yürüttüğünü fark etmişti. Benim kitapları yürütüyor ama ne yapayım diyordu. Ondan Aylak Ali Bey diye söz ediyordu. Dipnot 941 Nedret Burçoğlu ile görüşme. Aylak Ali Bey, evden götürdüğü kitaplarla Gaziantep'te bir kitaplık kurmuştu. Sahaf Nedret İşli, Haldi'nin üst katta hasta yatarken onu ziyarete gelenlerin giderken evin giriş katındaki kütüphaneden kitap aşırdıklarını anlatır. Bunu bildiği halde ses çıkartmadığı, yeter ki ziyaretime gelsinler dediği söylenirmiş. Dipnot 942 Mehmet Kalpaklı ile görüşme. Halide o zamanlar Beyazıt Meydanı'nın ortasını süsleyen fiskili havuzun çevresinde gezinmekten hoşlanırdı. Ancak bu havuzda evinden fakülteye giderken arşınladığı daracık yollarda 1957'de Menderes'in imar hamleleriyle tarihe karıştı. Halide Edip'in bir alışkanlığı daha vardı. Her gün akşam üzeri 3 tane pötibör yerdi. Şoför onu alıp Sarayburnu'na götürür, o da denize bakarak bisküvisini yer, çayını sigarasını içer, denizi seyrederdi. Evde bir misafir de olsa, benim pötipör saatim geldi deyip mutlaka Sarayburnu'na giderdi. Dipnot 943 Gülbin Türkgeldi'den aktaran Yeşim Kalpaklı. Büyük bir zevki de yaz sabahları bülbül dinlemekti. Taksiyle Gülhane Parkı'na gider, oradaki kahveye otururdu. Yoldan mutlaka halka alınırdı. Bülbül fasıllarına tanıklık eden Toktamış Ateş, biz çocukken onunla tavla oynardık, çok meraklıydı. Benimle iddialaşırdı. Çok iyi zarlar geliyor diye bir gün üşenmeden kalktı, bir fincan aldı geldi. Bana fincanla attırdı zarları diye anlatıyor meşhur tavla seanslarını. Dipnot 944 Toktamış Ateş'le görüşme. Aynı sokakta oturan Toktamış'ın arkadaşı Ahmet Doğan da tavla seanslarının vazgeçilmez davetlilerindendi. Ahmet Ateş, Toktamış'la ikisini "Hadi bakalım tavla oynama saatiniz geldi" diye Haldin'in evine yollardı. Ahmet Doğan'ın aklında kalan, gösterişli bir yatakta hafif kaykılmış olarak yatan ve fil dişi tavlaya zar atan bir Halide Edip'ti. Ona hizmet eden siyahi halayın da çok güzel olduğunu hatırlıyor. Dipnot 945 Ahmet Doğan'la görüşme. 58. ayrımın sonu. Devamı 59. ayrımda. Sayfa 491.